Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 18 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 1 Mayıs 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, nur kapısı, yüzyıl yüz gelişme ve ayetlerin hikayesini dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Vaizi Viyana'daki 4+1 müzakerelerini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Rus yetkili Ulyanov, Amerika nükleer anlaşmaya dönmeli dedi. Amerikalı yetkili CIA direktörünün İranlı yetkililerle görüşünü tekzip etti. Birleşmiş Milletler Bahreyn'in mahkumlara yönelik şiddet uygulamasını kınadı. Rusya Avrupa Parlamentosu Başkanı'nı yaptırım listesine aldı. Biden, Meksika sınırında ordunun fonladığı duvar projelerini iptal etti. Şimdi haberler.
Kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmada 3 uzman grubun çalışmalarının sonuçlarını gözden geçirmek ve özetlemek için bugün öğleden sonra Viyana'da oturum yapılacaktır. Fars Haber Ajansı'na göre ortak komisyonun İran ve Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya'dan oluşan 4+1 heyetlerinin katılımıyla bugün çalışma sonuçlarını gözden geçirmek ve özetlemek için yapacağı toplantı, yaptırımlar ve yürütme düzenlemeleri ile ilgili 3 temel uzman grubundan biri olan delegasyon başkanları düzeyinde gerçekleşecek. Bu oturumdan sonra müzakere heyetlerinin başkentlere dönmesi planlanıyor. Geçtiğimiz birkaç gün içinde çalışma grupları ve delegasyonlar metinleri incelemek ve gözden geçirmek için yoğun toplantılar yapmışlardı. 27 Nisan'da Viyana'da İran İslam Cumhuriyeti ile 4+1 grubu arasında başlayan 3 çalışma grubunun oturumları Viyana'da son günlerde gündem oldu. Toplantının ilk turunda katılımcılar diyalog sürecini hızlandırmaya karar verdiler ve uzman grupların iki alanda yaptırımları kaldırma ve nükleer alanındaki faaliyetlerinin yoğun ve hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiği konusunda anlaştılar. Yaptırımların kaldırılması ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi için gerekli pratik düzenlemeleri tartışmak üzere yürütme düzenlemeleri uzman grubu adlı üçüncü bir uzman grubunun kurulmasına da karar verildi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, Viyana'da kapsamlı ortak eylem planıyla ilgili yapılan müzakerelerin zorluklar ve fikir ayrılıklarına rağmen olumlu ve memnuniyet verici olduğunu belirterek müzakerelerin kader günlerinin yaşandığını, böyle gidilmesi durumunda Viyana'da ilerlemelere şahit olunacağını söyledi. Vaizi, hükümet ve müzakereyeti çabasının İslam İnkılabı rehberi tarafından çizilen çerçevede görüşmeleri yürüterek nükleer anlaşmanın canlanması ve ambargoların kaldırmasını sağlamak olduğunu söyledi. İran ekonomisinin geleceğinin olumlu olduğunu belirten Vaizi, ambargoların giderilmesiyle birlikte İran ekonomisini güzel günlerin beklediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlere de değinerek, komşularla ilişkilerin gelişmesinin İran için stratejik bir hedef olduğunu ve İran'ın komşularla işbirliğini desteklediğini belirten Vaizi, İran-Arabistan ilişkilerinde temasla biz her zaman gerginlikten uzak, Arabistan ile işbirliğine hazır olduğumuzu bildirdik. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz. İran-Arabistan ilişkilerinin gelişmesi bölgenin yararınadır ve birçok gerginliğin sonlanmasına yardımcı olabilecektir, dedi.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, İran'ın dondurulan mal varlıklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olmadığını belirterek, Washington tarafından bloke edilmesinin yasa dışı olduğunu ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme konusunda ilk adımı atması gerektiğini söyledi. Viyana'da devam eden nükleer anlaşma doğrultusundaki görüşmelerde Rusya heyetinin başkanlığını yapan Ulyanov, Fransız Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada Perşembe günü Viyana'da Amerika hükümetinin İran özel elçisi Robert Malley ile ikili görüşmesinde bundan bahsettiğini söyleyerek Amerika'nın İran'ın Güney Kore ve Japonya'daki varlıklarını bloke etmesi için hiçbir neden yok dedi. Ulyanov, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çekilerek ve İran'a azami baskı yaparak nükleer anlaşmanın uygulanmasında birçok sorun yarattığını sözlerine ekledi. Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Washington, İran halkına azami baskı uygulamak amacıyla tek taraflı olarak ekonomik terörizm uyguladı. Amerika Başkanı, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik önceki politikasını eleştirmiş, ancak nükleer anlaşmaya dönüşünün İran'ın eylemine bağlı olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri tüm yaptırımları sözlü veya kağıt üzerinde değil, pratikte kaldırıldığında ve yaptırımların kaldırılmasının İran tarafından doğrulandığında yükümlülüklerine geri döneceğini vurgulamaktadır.
Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Cihat, bazı medya kuruluşlarında CIA direktörünün Irak'ta İranlı yetkililerle görüştüğü iddialarını yalanladı. El Arabiye'nin İngilizce sitesine göre Amerikalı yetkili CIA'nin önceki bildirisi doğrusunda CIA Başkanı William Burns'un Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in evinde hiçbir İranlı yetkiliyle görüşmediğini bildirdi. Amerikalı yetkili bu açıklamayı yaparken CIA yetkilisinin Iraklı yetkililerle görüştüğünü doğruladı. Son günlerde bazı medya kuruluşları İran Ulusal Güvenlik Yüksek Kurulu Sekreteri Ali Şemhani'nin Irak'ta CIA Başkanı Burns ile görüştüğünü iddia etmişlerdi. CIA yayınladığı bildirdi. Daha önce bu gibi iddiaları tekzip etmişti.
İranlı karateci Bayan Sara Behmanyar Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanarak böylece bu yarışlara katılan 3. İranlı karateci oldu. İran'ın dün bildirdiğine göre kadınlar -50 kiloda Sara Behmanyar önce İspanyol rakibini yendi ve ardından Filipinli rakibini 2-1 yenildi. Filipin temsilcisinin finale ulaşması ile Behmanyar için tekrar yükselme şansı doğdu. Bu aşamada Kolombiya ve Mısır karatecileri karşı zafer kazanan Behmanyar, bu kez pazar günü bronz madalya için Fransız rakibi ile karşılaşacaktır. Böylece Sara Behmanyar'ın tüm rakiplerinin direkt yenilmesiyle İranlı başarılı karateci Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmış oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 394 kişinin COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanırken bu, bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosu endişe vermeye devam ederken bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 394 kişi daha COVID'den hayatını kaybetti. aynı süre zarfına yapılan 265.287 COVID-19 testinden 31.891'i pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 4.821.591'e ulaşırken can kaybı 40.131'e yükseldi.
Türkiye Güvenlik Güçleri Kırklareli'de Türkiye'ye kanunsuz yollardan giren 25 göçmeni gözaltına aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre söz konusu göçmenlerin Türkiye-Bulgaristan sınırında yakalandığı anlaşılıyor. Yakalanan göçmenlerin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu oldukları bildirildi. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenliği ekiplerince lastik bot içinde Türk karasularına bırakılıp ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 56 kaçak göçmeni kurtardı. Türkiye sınırlarında mültecilerin durumları her zaman gündemde ve gözlemciler Türkiye'nin mülteci meselesini Türkiye ve Avrupa arasında siyasi bir meseleye dönüştürdüğü yönünde görüş bildiriyorlar. Avrupa Birliği Türkiye'den göçmenlerin girişini önlemesi için milyarlarca dolar ödeme yapmıştır.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Operasyonları kapsamında çıkan çatışmalarda daha önce de 3 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Bu arada pençe harekatlarını sürdüğü Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik başlatılan kara ve hava harekatıyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Metina'nın önemli bir yer olduğunu belirterek bölgede üs kurulacağını ve Kandil'e geçiş hattının kontrol altında tutulacağını söyledi. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik saldırıları bahane ederek Irak topraklarındaki varlığı, Irak hükümeti ve Irak'ın çeşitli kesimleri tarafından büyük tepki alıyor ve Iraklılar Türkiye'nin bu girişimini işgal olarak nitelendirerek Türkiye'yi kınıyorlar.
Mescid-i Aksa avlusu dün Cuma namazının akabinde Filistin direnişi ile dayanışma amacıyla düzenlenen destek gösterisine tanıklık etti. Ramazan ayının 3. Cuma namazını kılmak için binlerce Filistinli Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran kontrol noktalarından geçerek eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Uzun bir yolculuğun ardından yaklaşık 60 bin Filistinli Mescid-i Aksa'ya ulaşırken binlercesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan Siyonist rejim İsrail polislerince girişine izin verilmedi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin Filistinli Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Göstericiye katılan çok sayıda Filistinli, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları lehine sloganlar atarken silahlı direniş gruplarına düşman Siyonist İsrail'i vurma çağrısında bulundu. Canımız Mescid-i Aksa'ya feda olsun sloganlarıyla Kudüs'ü inleten göstericiler Aksa'nın avlusunda tekbirler eşliğinde Filistin bayraklarını taşıdı. Siyonist İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami eserleri ve işgal ettiği toprakları Yahudileştirmeye yönelik girişimlerini reddeden Filistinliler tüm engellemelere rağmen 5 vakit namazlarını camilerde kılmaya özen gösteriyor.
Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya Filistin seçimleriyle ilgili bir bildiri yayınladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya Filistin yönetimini bir an önce parlamento seçimleri için yeni bir tarih belirlemeye çağırdı. Ayrıca Siyonist rejimi işgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında seçimleri yapmak için gerekli önlemleri kolaylaştırmaya çağırdı. Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas dün sabah Filistin topraklarında seçimlerin ertelendiğini açıklamış, seçimlerin yapılmasının işgal altındaki Kudüs'ün seçimlere katılmasına bağlı olduğunu söylemişti. Filistin parlamento seçimlerinin Filistin'de 15 yıllık bir aradan sonra 31 Temmuz'da başkanlık seçimleri ve 31 Ağustos'ta Milli Şura seçimlerinin yapılması kararlaştırılmıştı.
El Meyadin kanalı dün gece Hayfa rafinerisinde yangın çıktığını bildirdi. İran'ın Siyonist rejimi medya kanallarına dayanarak verdiği habere göre Hayfa limanındaki BZN fabrikası tesislerinde yangın çıktı. Siyonist medya ayrıntılı bilgi vermeksizin itfaiyenin yangını kontrol altına aldığını bildirdi. Haber kaynakları yangının çıkış sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Geçen hafta işgal altındaki bölgelerin güneyindeki El Nagab çölündeki Dimona nükleer reaktörünün etrafında da tehlike sirenleri çalmıştı. Daha önce nükleer reaktörün çevresine bazı patlama sesleri rapor edilmişti.
Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi, Bahreyn Polisi'nin ülkenin ana hapishanelerinin birinde Bahreyn rejimi muhaliflerinin itiraz amaçlı barışçıl oturma eylemine son vermeleri için gereksiz ve orantısız güç kullanımını kınadı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Hartado dün akşam düzenlediği basın toplantısında Bahreyn hükümetini başkentin güneyinde yer alan Cao cezaevinde mahkumların 17 Nisan'daki oturma eylemine yönelik şiddet yanlısı girişiminin araştırılmasını istedi. Hartado, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak Bahreyn güvenlik güçleri tutuklulara ses bombası attı, kafalarına vurdu, birçok tutuklu ağır yaralandı dedi. Sözcü ayrıca Bahreyn makamlarının 33 protestocuyu hapishanede başka bir koğuşa yerleştirerek onları aileleri ve avukatlarıyla iletişimden mahrum bıraktıklarını söyledi.
Avrupa Birliği'nin Rusya vatandaşlarına ve kurumlarına yönelik tek taraflı adımlarına devam ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen ay uygulanan yaptırımlara cevaben Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de dahil 8 Avrupa Birliği yetkilisinin Rusya girişinin yasaklandığını duyurdu. Rus Dışişleri'nden açıklamasına göre Avrupa Birliği ülkelerin vatandaşı ve Avrupa Birliği'nin resmi kurumlarının temsilcisi olan 8 kişiye yaptırım listesine dahil edildi. Bakanlık yaptırım listesine dahil edilen 8 kişinin Rusya'ya girmesinin yasaklandığının altını çizdi. Avrupa Birliği'nin yaptırım politikasının Birleşmiş Milletler tüzüğü ve uluslararası hukukun temel normlarına aykırı olduğu belirten Rusya Dışişleri, Batı basınında bilinçli olarak körüklenen Rusya karşıtı hisleri bu politikaya eşlik ediyor ve bunları kanıtlarla desteklenmiyor. Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki sorunlu konulara doğrudan profesyonel diyalog yoluyla çözüm bulmayı öngören tüm tekliflerimiz tutarlı bir şekilde görmezden geliniyor ve reddediliyor ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği'nin bu eylemleri gerçek amaçlarının Rusya'nın gelişmesini her ne pahasına olursa olsun dizginlemek olduğu konusunda en ufak şüphe bırakmıyor. Rusya'nın dış ve iç politikası egemenliğine aleni şekilde meydan okunuyor diye devam eden bakanlık, bunun Avrupa Birliği'ni yeniden jeopolitik cepheleşme adasına dönüştürmek istediğini gizlemeyen Amerika'nın bilgisi dahilinde ve teşvikleriyle gerçekleştirildiğini düşünüyoruz diye vurguladı.
Alman Savunma Bakanlığı, Alman birliklerinin Afganistan'dan çekileceğini duyurdu. Reuters'in bildirdiğine göre Almanya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Alman ordusunun Afganistan'daki yerel kuvvetlere yönelik askeri eğitimine dün son verdiğini, ülkeden çekilmeye odaklanacağını duyurdu. Almanya, 1100 askeriyle Afganistan'daki en büyük ikinci asker sayısına sahip ülke konumunda. İlk Alman birlikleri Amerika'da 11 Eylül saldırılarının ardından sözde Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu'nun bir parçası olarak yaklaşık 20 yıl önce Afganistan'a gönderilmişti. Şimdiye kadar 59 Alman askeri görev sırasında öldürüldü. Amerika ve müttefikleri Afganistan'da terörle mücadele ve güvenliği sağlama bahanesiyle 2001 yılında Afganistan'ı işgal etmişlerdi.
Afganistan'ın Logar vilayetinde meydana gelen patlamada çok sayıda insan öldü ve yaralandığı bildirildi. Patlama hakkında daha fazla bilgi verilmezken herhangi bir grupta patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi.
Amerikan Başkanı Joe Biden'ın göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırında yapılan duvara savunma bütçesine sağlanan fonları iptal ettiği ve fonların bir kısmının duvarın çevrede yol açtığı zararla mücadelede kullanılacağı bildirildi.
Ve Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde 13 saatten fazla süren çatışmada ikisi polis 5 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimiz burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Filistin seçimlerinin ertelenme sebepleri ve tepkileri etrafında. Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin parlamento seçimlerini ertelemesi farklı Filistinli grupların tepkilerine yol açtı. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, 30 Nisan Cuma sabah saatlerinde resmi olarak Filistin topraklarında seçimlerin düzenlenmesinin erteleneceğini bildirerek, seçimlerin düzenlenmesini işgal altındaki Kudüs'ün de katılmasına bağlı olduğunu söyledi. Filistin parlamento seçimlerinin 22 Mayıs günü, başkanlık seçimlerinin 31 Temmuz günü ve de ulusal konsey seçimlerinin 31 Ağustos 2021 günü Filistin topraklarında düzenlenmesi planlanmıştı. Mahmud Abbas, Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin düzenlenmesini engellemesinin, bu seçimlerin ertelenmesinin nedeni olduğunu söyledi. Siyonist rejim İsrail son haftalarda Filistin Özel Teşkilatı'na seçimleri iptal etmesi için büyük baskı uygulamıştır. Siyonist rejim Kudüs'ü işgal altındaki toprakların bir parçası olarak görüyor. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de yasa dışı bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in yeni başkenti olarak tanıması ve Mayıs 2018'de de Washington Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması bunun temel nedenlerinden biridir. Trump'ın bu yasa dışı girişimi Siyonist rejim İsrail'de Kudüs'ü tamamen işgal etme için cesaretlendirdi. Mahmud Abbas, İsrail'in karşı çıkması ve engellemesini seçimlerin ertelenmesinin nedeni tanıtsa da, gören o ki yenilgiden korkma ve panikleme de bu kararın alınmasında önemli rol oynamıştır. Kimi siyasi analistler, Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilerin Doğu Kudüs'te seçimleri düzenlemesine karşı çıkmasının seçimlerde yenilgi korkusunu alan Mahmud Abbas'ın seçimleri ertelemesi için uygun bir bahane ve mazeret oluşturdu.
Filistin topraklarında seçimlerin düzenleneceğinin açıklanmasının ardından bizzat Mahmud Abbas'ın da liderlerinden biri oldu. Fetih hareketinin içinde bölünmeler başladı. Fetih hareketini eleştirenler ise kendi aday listelerini açıklayarak pratikte parti liderinin önerdiği adayları zayıflattılar. Bu yüzden de Mahmud Abbas ve Fetih hareketindeki ortaklarının daha önceden İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere karşı çıkmasını erteleme bahanesi ve mazereti olarak kullanacakları söyleniyordu. Mahmud Abbas'ın seçimi erteleme hamlesi Filistin'de geniş çaplı tepkilere sebep oldu. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada Filistin seçimlerini erteleme kararından ve sonraki süreçten Fetih Hareketi ve Filistin yönetimini sorumlu tuttu ve bunu katılım sürecine ve ulusal anlaşmaya karşı bir darbe olarak nitelendirdi. Ramallah'ta Perşembe akşamı gerçekleşen toplantıyı hatırlatan Hamas şöyle dedi. Hamas toplantıyı boykot etti çünkü Fetih Hareketi ve Filistin Özel Teşkilatı Kudüs'le ilgili hiçbir ilgisi olmayan diğer meseleler sebebiyle seçimi askıya almaya karar vereceğini önceden biliyordu. Aslında Hamas, Fetih Hareketi'nin 2006'da olduğu gibi seçimi kaybetme korkusunun seçimi ertelemede önemli bir faktör olduğuna inanıyor ve hatta bunu öngörüyordu. Bir başka tepki de Filistin Halk Direniş Komiteleri tarafından geldi. Bu komiteler Siyonist rejim İsrail ile Oslo anlaşmasının iptal edilmesini istediler. Ancak özel teşkilatı hiçbir zaman bu isteğin peşine düşmedi. Zaten Filistin özel teşkilatı İsrail ile yapılan anlaşmalardan Yüzyılın Anlaşması ve Abraham Anlaşması'nın iptal edilmesi için de hiçbir girişimde bulunmadı. Filistin Halk Direniş Komiteleri Sözcüsü Muhammed Elberim, Filistinlerin gerçek sorununun Filistin halkının elini ayağını bağlayan Oslo ve diğer aşağılayıcı anlaşmaların iptal edilmesi gerektiğini ve özel teşkilatın Siyonist rejim düşmanını resmiyette tanımaktan geri dönmesi gerektiğini belirtiyorlar.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden'in kongre konuşması ve ekonomik ve sosyal tasarılarına karşı çıkılması ile ilgili. Amerika Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi ve Senato temsilcilerinin kongredeki ortak oturumunda yaptığı ilk konuşmasında istihdam, eğitim ve sosyal refah alanındaki kapsayıcı önerilerini açıkladı. Biden 100 günlük iktidar süresinin ardından yaptığı konuşmada 4 trilyon dolarlık önerilerini olumlu göstermeye çalıştı. Biden iki büyük projesi olan istihdam ve aile projeleri ile ilgili temsilcilerin fikirlerini etkilemeye çalıştı. Bu iki tasarı kongrede kesin olarak onaylanması halinde 1960'lı yıllardan beri Amerika sosyal güvenlik sisteminde en kapsayıcı reform sayılacaktır. Beyaz Saray iki proje için gerekli olan bütçenin tamamen zengin kesimlere ve büyük firmalara yönelik uygulanacak vergilerle sağlanacağını belirtti. Amerikalı aileler ile ilgili proje 1,8 trilyon dolara mal oluyor. Demokratlar bu tasarıda öngörülen yardımların daimi bir sürece dönüşmesini umut etmektedirler. Biden konuşmasında ayrıca 2,3 trilyon dolarlık istihdam projesini de savunarak Amerika'da altyapının yenilenmesi, temiz enerjinin yaygınlaştırılması ve etnik ayrımcılıklar ile mücadeleye de yardım edeceğini belirtti. Fakat borsalar Biden'in planlarına olumsuz tepki gösterirken geçen hafta Biden hükümetinin sermaye kar vergisi arttırma planı borsalarda hisse senetlerinin değer kaybetmesine sebep oldu. Biden geçen ayda 1.9 trilyon dolar değerinde olan Amerika'yı kurtarma projesini koronavirüs pandemisinin ekonomik sonuçları ile mücadele için imzalayarak onayladı. Böylece Joe Biden 6 trilyon dolar kadar parayı Amerika ekonomisi ve toplumunun canlandırılması için ayırmak istiyor.
Biden'ın iki planının Amerikan ekonomisi ve toplumu üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili vaatlerine rağmen Cumhuriyetçiler bu planlara şiddetle karşı çıktı. Ancak Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü küçük bir farkla ele geçirmesinden dolayı Biden'ın tasarısını Cumhuriyetçileri yardımı olmadan onaylayacağı söylenebilir. Bu arada bazı Amerikalı senatörler Biden'ın Amerika adı altında tüm grupların ve partilerin birleşmesi ve kenetlenmesi hakkındaki sözlerini hatırlatarak başkanın eylemlerinin bu açıklamalara ters düştüklerini iddia ediyorlar. Cumhuriyetçilerin senatodaki lideri Senatör McConnell ise şöyle diyor. Başkan Biden seçim kampanyası sırasında ılımlı biriydi ancak şimdiye kadar ılımlı olduğunu gösteren herhangi bir eylemini tespit etmek çok zor. Kongrenin bazı üyeleri ise Biden'ın Amerika'daki en radikal başkan olduğuna inanıyor. Cumhuriyetçiler Biden'ın kongredeki koronavirüs sonuçları ile mücadele gibi tasarılarını Cumhuriyetçilerin onayı ve desteği olmadan onaylayabilmesinin bunun bir sebebi olduğunu belirtmektedirler. Cumhuriyetçi temsilciler Amerika'nın artık borcunu mümkün olduğu kadar arttırması gerekmediği bir zamanda Biden'ın büyük projelerinin mali kaynaklarının boşa harcamak olduğunu savunuyorlar. 4 trilyon dolarlık iki proje ve de koronavirüs etkileri ile mücadele planı için temel finansman kaynağı zengin kesim ve büyük firmaların vergilerinin artırılmasıdır. Ama Cumhuriyetçiler açısından bu konu pratikte onların ekonomideki yatırımlarını azaltacağı ve sonuçta istihdamın düşmesine sebep olacak. Eski Amerikan Başkanı Trump'ın zenginler ve şirketler üzerindeki vergi indirimleri için bahanesi, vergi ödemek yerine zengin kesimler ve şirketlerin Amerikan ekonomisine mali kaynaklar enjekte edip istihdamı artırabileceğiydi. Cumhuriyetçilerin karşı olmalarını ifade etmedeki temel motivasyonu, Demokratlara karşı kongrede daha fazla siyasi direniş sergilemeleridir. Bu yüzden Cumhuriyetçiler her iki mecliste de azınlıkta olmalarına rağmen bu tür projeleri önleme gücüne sahip olduklarını göstermek istiyorlar. Değerli dinleyicilerimiz, Tarih Radyosu'nda sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün İran'da Hicri Şemsi 11 Ordi 5400 Hicri Kameri 18 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 1 Mayıs 2021 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Ordi 5383'te İranlı çağdaş yazar ve komedi yazarı Kümer Saberi Fumeni vefat etti. Hicri Şemsi 1320'de İran'ın kuzeyindeki Somesara kentinde doğan Fumeni, edebiyata ilgi duymasından dolayı bu dalda yüksek lisans derecesine kadar tahsilini sürdürdü. Fumeni'nin diktatör rejimine muhalefet etmesi onun komedi türündeki şiirlerinin siyasi kalıp şeklinde olmasına neden oldu. Bu İranlı mizah üstadı İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra birçok sorumluluğu üstlenmesine rağmen Golağa adlı eserini yayınlatarak siyasi, sosyal ve kültürel konularda yazıları yazmaya başladı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Ordi 5275 yılında Kacar Hanedanı'nın 4. Şahı Nasreddin Şah'ın öldürülmesiyle İran'da 50 yıllık karanlık tarihi devir sona erdi ve ülkede Meşrutiyet İnkılabı'nın başlaması zemini hazırlanmış oldu. Yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Ramazan 1296'da İranlı ünlü edip araştırmacı Mirza Abdülazim Han Garip İran'ın kuzeybatısındaki Gorgan kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra araştırmalarını sarf, nahif, mantık, matematik ve edebiyat dallarında sürdürdü ve edebiyat dalında üstad oldu. Üstad Garip, Fars dili ve edebiyatı alanında birçok eser kaleme aldı ki bunlardan Bedaetül Edeb, Fevaidül Edeb adlı kitaplara değinebiliriz. Yıl önce bugün 1 Mayıs 1889'da Dünya İş Kongresi'nin kararıyla bugün Dünya İşçiler Günü olarak adlandırıldı. 1 Mayıs 1886'da Amerika'nın Chicago kentinde 40 binden fazla işçi kendi haklarının ihyası için geniş gösteriler düzenlediler. Bu gösteriler polis güçlerince bastırıldı ve birçok işçi ölürken birçokları da yaralandı. Olaydan sonra işçilerin temel istekleri yasallaştı ve bundan sonra Dünya İşçiler Günü dünyanın çeşitli ülkelerinde anılmaya başlandı. İran İslam Cumhuriyeti'nde her yıl İşçiler Günü'nde işçilerin gösterdikleri gayret ve çabalarından dolayı özel etkinlikler düzenlenmektedir. Bilindiği üzere İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra ülkeye yetkilileri İslam öğretilerinde öngörülen iş ve işçilerin değerini göz önüne alarak toplum bu çilekeş kesime özel önem vermektedir. 43 yıl önce bugün 1 Mayıs 1978'de eski Sovyetler Birliği asıllı Ermeni besteci Aram Haçaturyan hayata veda etti. 1903'te dünyaya gelen Haçaturyan eski Sovyetler Birliği'nin önde gelen bestecilerinden sayılırdı ve dünyada büyük üne kavuştu. Haçaturyan'ın bestelediği müzikler geleneksel Ermeni musikisinin etkisi altında olmasının yanı sıra diğer ülkelerin musikisini de unutmamaya çalıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Selam olsun size. Kadir gecelerinden bir geceyi dua ve ibadetle geçiren ve pak ve hafiflemiş bir şekilde geleceğe umutla bakan sizlere. İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurur. Ramazan ayı günahların bağışlandığı ve ilahi azaptan kurtuluş ayıdır. Ramazan ayı tevbe etme ve Allahu Teala'ya geri dönme ayıdır.
İslami kalabalık rehberi Ayetullah Hamenei de bu bağlamda şöyle diyor. Bu ay için bazı sıfatlar zikredilmiştir ve bu sıfatların özelliklerin her biri üzerinde durulması gereken sıfatlar ve özelliklerdir. Bu sıfatlardan biri tevbe ve pişmanlık ayı olmaktır. Tevbe, yanlış bir yoldan, yanlış bir işten, yanlış bir düşünceden geri dönmek ve pişmanlık da Allah Teala'ya doğru yönelmektir. Şu tevbe ve pişmanlık doğal olarak aynı anlamı anlatır. Eğer yanlış yoldan geri dön diyorsak, bunun anlamı hata noktasını, hata yolu tespit etmektir. Bu çok önemlidir. Şu tevbe ve pişmanlığın ilk adımı işin kusurunu bakmaktır. İşin neresi aksadığını anlamaktır. Hatamız nerede oldu, günahımız nerede olduğunu anlamaktır. Ramazan ayında gücümüz yettiği kadar dikkatli olmalıyız. Davranışlarımızı düzeltmeli, fikrimizi, söz ve amelimizi ıslah etmeli, arayıp kusurlarını bulmalı ve bu kusurları bertaraf etmeliyiz.
Tevbe, kötülüklerden dönmek ve iyiliklere yönelmektir. Tevbe, şimdiki zamanda günahları terk etmek ve gelecekte de terk etmeye karar vermektir. Bir başka ifadeyle tevbe, günah içeren amellerimiz yüzünden pişman olmak ve kötülüklerimizi telafi etmektir. Yani insan ilk önce günahlardan arınmalı ve ardından ilahi sıfatlara bürünmeli ve üzerindeki kirli çamaşırları çıkarıp temiz çamaşırları giymesi gibi davranmalıdır.
Rivayetlere göre İmam Ali Aleyhisselam adamın birinden sürekli estağfurullah dediğini duyar ve sorar. Acaba istiğfarın ne demek olduğunu bilir misin? İstiğfar için 6 şart gereklidir. Birincisi geçmiş günahtan pişmanlık duymak, ikincisi bir daha o günahı tekrarlamamak üzere ciddi karar vermek, üçüncüsü halkın hakkını ödemek ve böylece aklanarak Allah'ın huzuruna çıkmak, dördüncüsü şimdiye kadar eda etmediğin tüm vacipleri eda etmek, beşincisi vücuduna haramdan eklenen eti derin kemiklerine yapışana kadar eritmek ve altıncısı ibadet acısını bedenine tattırmaktır. Günahın tadını tattırdığın gibi ardından estağfurullah diyebilirsin. Dolayısıyla tevbenin kabul görme şartı geçen vacipleri telafi etmek ve kul hakkını eda etmektir. Zira Allah-u Teala kul hakkı konusunda daha fazla hassastır. Ve hak sahibi razı olmadığı sürece Allah Teala da razı olmaz. Ve bu yüzden günahkar kulun tevbesi kabul edilmez.
Minnel raca, minnel dua, minnel hata, minkel ata. منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde yine mübarek Ramazan ayında orucun kazasının kefaretiyle ilgili konumuzun devamında kefaretin vacip olduğu durumlar ve miktarı hakkında sizlere bazı bilgileri aktaracağız. Eğer biri Ramazan ayında bir mazeret yüzünden oruç tutmaz ve bir sonraki Ramazan ayına kadar müsamahakar davranarak ve hiçbir özür ve mazeret olmaksızın kaza yapmazsa, daha sonra orucunun kazasını yerine getirmeli ve geciken her gün içinde kefaret ödemelidir. Ancak eğer Ramazan ayının orucunun kazasını oruç tutmaya engel olan bir sebepten ötürü geciktirdiyse, sadece oruç tutmadığı günlerin kazasını yapması yeterlidir ve kefaretin ödemesi gerekmez. Gerçi müstahap vacip gereği hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir.
Eğer biri belli bir günde oruç tutma adağında bulunursa ve o günde kasten oruç tutmaz veya orucunu bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Adağın kefareti yemin kefareti kadardı ki 10 fakiri doyurmak veya 10 fakiri giydirmekle eşdeğerdir. Eğer bunu yapabilecek gücü yoksa 3 gün aralıksız oruç tutmalıdır.
Eğer biri birkaç gün orucunu kaza etmesi gerektiğini unutmuşsa emin olduğu günler kadar kaza yapması gerekir ve daha fazlasını kaza yapması gerekmez.
Eğer biri orucunun kazasını geciktirmekle kefaret ödemesi gerektiğini bilmiyorsa, kefaret ödemek omuzundan düşmez ve her gün için velev ki birkaç yıl geciktiyse kefaret ödemesi gerekir. Yani sadece bir kez kefaret ödemesi vaciptir ve birkaç yıl geçtiği için yeni kefaretler eklenmez. Gecikme kefaretinin miktarı ise bir fakire verilecek 750 gram buğday, pirinç, un veya hurmadır. Bundan başka her gün için bu kadar kefaret ödeyen kimse birkaç günün kefaretini bir fakire verebilir.
Allahümme inni es'aluke bismike ya Allah. خلصنا من النار يا رب
يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا معين من استعان يا مغيث من استغاث ألغوا سبحانك يا لا إله إلا
Hepinize Aşr gecelerine hoş geldiniz diyoruz. Allah-u Teala Fecr suresinin başında bu 10 geceye yemin etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun Fecr'e 10 geceye. Bazı müfessirler bu 10 geceden maksat Kadir gecelerini de kapsayan mübarek Ramazan ayının son 10 gecesi olduğunu belirtiyor. Bu geceler büyük önem arz ediyor. Öyle ki Allah Resulü her yıl bu 10 gecede yatağının toplanmasını emrediyor ve kendisi camide itikaf ediyor ve büyük bir şevkle geceleri uyanık geçirerek ibadet ediyordu. Nitekim birçok Müslüman da bu konuda o hazrete uyarak itikaf ediyordu. Buna göre mübarek Ramazan ayının son 10 gecesini camide itikaf ederek geçirmek müstahaptır ve büyük faziletleri vardır. Allah Resulü'nden bir rivayette Ramazan ayının son 10 günü itikaf etmenin sevabı 2 hac ve 2 umre kadar beyan edilmiştir.
Şeyh Kuleyni İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan naklen Kafi adlı eserinde o Hazretin mübarek Ramazan ayının son 10 gününde her gece şu duayı okumayı tavsiye ettiğini yazmıştır. Ramazan ayı sona erip bu gecenin şafakı sökülmesi ve benden senin katında benim azabıma sebebiyet verecek bir günah geride kalmış olmasından Kerim zatına sığınırım.
Yine her vacip ve müstahap namazdan sonra şu duanın okunması tavsiye edilmiştir. Ey Yüce Rabbim! Ramazan ayından geçen ve biz hakkını eda edemediğimiz günler kadar sen o hakkı eda buyur ve bizim bu ayda ibadette kusur etmemizi bağışla ve bu ayda ibadetimizi kabul buyur. Bizi günahta aşırıya kaçtığımız için serzeniş etme ve bize mahrum bıraktığın kullarından değil de merhamet ettiğin kullarından yap. Umarız hepimiz bu duanın hakkına Yüce Allah tarafından bağışlanırız ve Allah-u Teala hepimizi mübarek Ramazan ayının kalan günlerinde günahtan korur. Bu geceler için rivayetlerde daha detaylı bir duadan da söz edilmiştir ki, şimdi bu duanın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Ey Yüce Rabbim! Nazil ettiğin kitapta şöyle buyurdun. Ramazan ayı, Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Kur'an-ı Kerim, insanları hidayete erdiren ve hakla batılı ayıran kitaptır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil olduğu için bu ayı büyük saydın ve içine Kadir gecesini yerleştirerek özel yaptın. Hani bin aydan daha üstün kıldığın gece. Ey Yüce Rabbim! Elden giden Ramazan ayının günleri ve geceleridir. Sen bu ayda bana neler geçtiğini daha iyi bilirsin. O zaman senden istiyorum. Muhammed'e ve Ali Muhammed'e selam gönder. Ve benim varlığımı cehennem ateşinden uzak tut. Ve rahmetinle cennete yerleştir. Senden duamı icabet etmeli ve dehşet gününde benim için kıyamet gününde hazırlanan her türlü korkudan korumanı niyaz ediyorum. Ey demiri Davud için yumuşatan, ey Eyyub'un başından büyük afetleri kaldıran, ey Yakub'un büyük acısını ve Yusuf'un kaderini yok eden Rabbim, Muhammed'e ve hanedanına, senin şanına ve makamına yakışan selam gönder. Ve bana benim hak ettiğim gibi değil, senin hak ettiğin gibi davran.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 19. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'e 14. yüzyılın en önemli gelişmelerinden bir başkasına değinmek istiyoruz.
Kaçar Kralı'nın zafiyeti ve İran'daki kargaşalar ve birçok siyasetçi ve yetkilinin ilgisizliği nedeniyle İngilizler tarafından darbe planlamasıyla iktidara gelen Rıza Şah 5 yıldan az bir sürede insanlar üzerinde otoriter ve mutlak bir monarşi kurmayı başardı.
İran halkı Hicri Şems'i 14. yüzyılda bazıları yurt dışında bile büyük etkiler bırakan birçok olay yaşadı. Bu olayların bazıları biraz acı ve talihsiz, bazıları da memnuniyet verici ve sevindiriciydi. Bu dönemdeki İran tarihi iki bölüme ayrılabilir. Pehlevi monarşisinin egemenliği, ardından İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve sonrası.
Hicri Şems'i 14. yüzyılın başlangıcı, İngiltere'nin rolünün çok belirgin olduğu iki büyük olayın yol açtığı zorluklar ve hatta felaketlerle beraber İranlılar için önemli bir yıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda İran'ın tarafsızlığının ihlal edilmesi ve başta İngiltere olmak üzere müttefik kuvvetlerin ülkeye girmesinin ardından İran'da büyük bir kıtlık yaşandı ve İran nüfusunun 1/3 ile yarısı kadarı bu kıtlıklara kurban gitti.
Bu şartlar altında İngilizler savaşın yıkıcı etkilerini ve Kacar hükümetinin beceriksizliğini yol açtığı kargaşayı kullanarak İran'da Kazak ordusunun bilinmeyen komutanlarından biri olan Rıza Han'ı iktidara getirdi. Bu girişimin ülkenin geleceği üzerindeki etkisi büyük oldu. O sırada İngiliz ordusu İran'dan neden oldukları birçok trajik ve feci olaydan sonra İran'ı terk etme niyetindeydi. Ancak İran'ın her yerinde İngiliz çıkarlarını tehdit eden ve Londra'yı Sovyet komünist etkisinin tehlikesi konusunda daha da endişelendiren ayaklanmalar oldu. Özellikle İran, önemli İngiliz kolonisi Hindistan'a açılan batı kapısıydı ve siyasi ve askeri değişiklikleri bu büyük koloniye etki bırakıp İngiliz sömürge yönetimini tehdit edebilirdi.
Bu durumda İngilizler kendilerine itaat eden, bağımsız ve özgürlüğü seven kişilikleri ve hareketleri bastırabilen güçlü bir merkezi yönetimin İran'daki çıkarlarına daha iyi hizmet edeceği sonucuna varmıştı. İran'daki İngiliz ordusunun komutanı General Edmund Ironside hatıra kitabında şöyle yazıyor: "Askeri bir diktatör İran'ın sorunlarını çözebilir. Biz de güçlerimizi herhangi bir sorun yaşamadan İran'dan çekebileceğiz."
Rıza Han şiddet, başına buyrukluk, zorbalık, eğitimsizlik, siyasi vizyonsuzluğu ve İngiltere'ye uyma gibi özellikleri nedeniyle Ironside'in dikkatini çekmiş ve Seyyid Ziyaeddin Tabatabai ile birlikte yapılacak darbenin lideri seçilmişti. Bu darbenin 22 Şubat 1921'de yapılması planlanmıştır. Başkent Tahran'ı koruyacak organize ve eğitimli bir askeri güç olmadığından dolayı Kacar hükümetine karşı darbe kolayca zafere ulaştı. İlk günlerde çok sayıda siyasi isim, bilim adamı ve özgürlük savaşçısı tutuklanarak hapse atıldı. Ve Kacar'ın beceriksiz ve tedbirsiz hükümdarı Ahmet Şah darbeyi kabul etmek zorunda kaldı ve İngiliz planında da belirtildiği gibi siyasi geçmişe sahip olan Seyyid Ziyaeddin Tabatabai başbakan olarak atandı ve Savaş Bakanlığı da Rıza Han'a devredildi.
Başbakan Seyyid Ziyaeddin Tabatabai 3 aydan fazla dayanamadı ve muhalefetin şiddetli baskısı, Şah'ın hoşnutsuzluğu ve Rıza Han'ın ihaneti nedeniyle görevden alındı. Birkaç başbakan da onun ardından atandı ve görevden alındı, ancak darbenin ana faktörlerinden olan Rıza Han gücünü artırarak ve hükümetin işlerine müdahale ederek savaş bakanı görevinde kaldı. Sonunda Ahmet Şah kaçırılmaz olarak Rıza Han'ı Ekim 1923'te başbakan seçti. Böylece Rıza Han tam iktidarı ele geçirmek için önemli bir adım daha attı.
Rıza Han halkın kaderlerinin belirlenmesinde paylarının olmasını istemiyordu. Tam tersi, diktatörlüğünü cumhurbaşkanlığı kisvesi altında halka empoze etmeyi amaçlamıştı.
Rıza Han'ın niyetinin farkında olmayan bir dizi politikacı bu yöndeki planları memnuniyetle karşıladı. Ancak Rıza Han'ın niyetinin farkında olan Ayetullah Seyyid Hasan Müderris, önderliğindeki ulema ve özgürlükçü şahsiyetler amacının iktidara gelmek olduğunu bildikleri için cumhuriyete karşı çıktılar. Bu bağlamda dini uygulamalar ve siyasi faaliyetlerin kısıtlanacağı aşikardı. Nihayet ulemanın ve önde gelen siyasi şahsiyetlerin direnişi ve halkın desteğiyle Rıza Han'ın cumhuriyetçi bir sistem kurarak iktidarı ele geçirme planı başarısız oldu. Müzik
Ancak Rıza Han gücünü artırma yönündeki çalışmalarından vazgeçmedi ve bir başka adımda Ahmet Şah'ın devrilmesi gerektiğini duyurdu. Yasa dışı talebine parlamento tarafından şiddetle karşı çıkıldı. Ancak sonunda Şah komutasındaki silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı görevi ona devredildi. Hırslı başbakan kraliyet tahtı için çabalamaya devam etti ve yetkililer ve din adamlarıyla temaslarını artırarak bunun önünü açmaya çalıştı. Öte yandan son Gacar kralı Ahmet Şah yurt dışındaydı ve ülkeye dönmeyi reddediyordu. Rıza Han, Millet Meclisi'ndeki arkadaşlarının yardımıyla rüşvet ve tehditlerle daha fazla temsilciyi kenti yanına almaya başladı. Tabii ki bazı imaj düzeltmeleri bu hedefe ulaşmada etkili oldu ve sonunda milletvekilleri ve destekçileri Gacar Şahı'nı monarşiden uzaklaştırdı.
31 Ekim 1925'te meclis tarafından hazırlanan bir planla yönetim Rıza Han'a devredildi. Parlamento seçimlerinin kendisi için çok önemli olduğunu bilen Rıza Han, yaygın sahtekarlık ile karşısında bulunanlar, özellikle de Ayetullah Müderris ve Doktor Musaddık gibi önde gelen isimlerin bile meclise seçilmesini engelledi. Böylece bu parlamentonun oyları önceden belliydi. Meclis 13 Aralık 1925'te Kaçar Hanedanı'nı iktidardan uzaklaştırdı ve Rıza Şah'ın ilk kralı olan Pehlevi Hanedanı'nı kurdu. Bu parlamentonun kararı çerçevesinde Rıza Han ailesine bir monarşi miras kaldı ve anayasanın aksine Rıza Han hayatının geri kalanında İran'ı yönetti. 2 gün sonra taç giydi ve muzaffer bir şekilde tahta geçti.
Gacar kralının zafiyeti ve ülkedeki kaoslar, ayrıca birçok siyasetçi ve yetkilinin ilgisizliği ve kayıtsızlığı nedeniyle İngilizler tarafından darbe planlaması ile iktidara gelen Rıza Şah, İran üzerinde otoriter ve mutlak monarşisini kurmayı başardı. İktidarda olduğu 16 yıl boyunca sadece ifade özgürlüğünü, parlamento seçimlerini, basını ve partileri görmezden gelmekle kalmadı, aynı zamanda dini törenleri ve kadınların tesettürünü de yasakladı. İran halkı Rıza Şah'ın vaat ettiği güvenlik için ağır bedeller ödedi. Özellikle de yabancıların müdahaleleri ve milli servetleri talan etmeleri bu dönemde ve sonraki dönemde hep devam etti.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 58. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde En'am suresinin 109 ila 111. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin maneviyatı ve ruhaniyetini gösteren bir mucizedir. Düşünce ve fikir ehli olanlar için Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hakkaniyetinin göstergesidir. Tabii ki tüm peygamberlerin mucizesi zamansal ve mekansal koşullara göre her zaman değişmiş ve kendi dönemlerinde yaşayan insanların bilimine göre olmuştur. Nitekim İbrahim Aleyhisselam, Nemrut ve hakkı kabul etmeyen insanların gözü önünde ateş alevlerinin arasından geçti. Ancak Allah-u Teala'nın mucizesi sonucu bu alevler onun gözüne güzel ve serin cennet olarak görüldü.
Hazreti Davud Aleyhisselam Zebur Semavi kitabını güzel bir nahme ve ezgiyle okurdu. Ve bu ses ilahi mucize sonucu o kadar güzel ve hoştu ki tüm dağlarda ve semalardaki canlılar bile ona ayak uydurmaya başlardı. Böylece herkes onların bu uyumlu ve güzel sesini duyup onları dinlemeye koyulurdu. Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde de insanların büyücüler ve cadılar ile uğraştığı bir sırada büyünün, cambazlığın ve sihrin geliştiği bir dönemde Allah'ın peygamberi Hazreti Musa Aleyhisselam kendi ilahi davetini ispatlamak için asasını yere atıp ejderhaya dönüştürdü. Hazreti Musa ayrıca elini göğsüne götürüp eli nurlu bir şekilde dışarıya çıkardı.
Tıbbın gelişme kaydettiği bir sırada Hazreti İsa Aleyhisselam körleri, engellileri tedavi edip ölüleri bile diriltiyordu. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de edebiyat ve şiirin gelişip özel bir konuma geldiği toplumda zaman insanları arasında kalıcı bir mucizeyle zuhur etti. Öyle bir mucize ki hem dini talimatları ve ilkeleri içeriyordu hem zaman insanlarının anladığı dilden konuşuyordu. Tabii tüm bu mucizeler peygamberler tarafından sunuldu. Zaten hakikat peşinde olanlar için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin ispatlanması için bu kadarı da yeterli.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'ı ve Allah'ın birliğini ispatlamak, şirk ve putperestliği reddetmek için birçok mantığa dayalı neden sundu. Buna rağmen putperestler yanlış konumlarında ısrarcı olmaya devam ettiler. Bazıları da aklı hükmünü görmezden gelerek Peygamberimizden tuhaf mucizeler istemişlerdi. O zamana kadar Peygamber Efendimiz mübarek ellerindeki çakıl taşlarıyla konuşmak ve çakıl taşlarının onun peygamberliğine tanıklık etmesi, ayın ikiye bölünmesi, kuru bir kuyudan su kaynatmak gibi birçok mucizeyi göstermişti. Üstelik sadece Kur'an-ı Kerim iddiasını kanıtlamaya yetecek kadar büyük bir mucizeydi.
Semavi Kur'an-ı Kerim kitabı kelime, anlam, yapı ve benzeri açılardan çeşitli yönlerden insanın şu özelliklere sahiptir. Ve insanlar onun gibi bir eser yaratmaktan aciz olmuşlardır. Bu nedenden dolayıdır ki inkarcılardan Kur'an ayetlerine benzer ifadeler söylemeleri istenmiştir. Tabii ki bu kadar açık ve net bir mucizeyi kabul etmeyenler diğer mucizeleri kesinlikle kabul etmeyecektir. Nitekim günlerden bir gün Kureyşlilerin bir kısmı Peygamber Efendimiz'in yanına gidip şöyle demişlerdi. Musa'nın taşa vurduğu zaman 12 pınar açan asası olduğunu söylüyorsun. Ayrıca İsa'nın da ölüleri dirilttiğini ve çamurdan kuş yaptığını, üzerine üflediğini ve onu diriltip uçurttuğunu söylüyorsun. Doğuştan kölleri iyileştirdiğini ve sedef hastalığı olan hastalıkları iyileştirdiğini söylüyorsun. Hele de Semud halkından bahsediyorsun. Kureyşliler bu lafları ettikten sonra Allah Resulü'nden dağın içinden karnında 10 aylık yavrusu bulunan büyük ve kızıl renkli bir deve getirmesini istediler. Salih'in de halkın isteklerini kabul ettiğini ve gözlerinin önünde bir dağın yarıldığını ve dağın kalbinden kocaman bir devenin çıktığını ve istediği özelliklere sahip olduğunu söylüyorsun. O zaman aynısını bizim için de yap ki sana inanabilelim.
Peygamber Efendimiz Kureyşlilerin bu sözlerini duyunca şöyle dedi: sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Allah'tan Sefa dağını altına çevirmesini ve ölülerimizden bazılarını diriltmesini iste ki onlara senin hakkaniyetin hakkında soralım. Ardından senin risaletin hususunda şahitlik yapacak melekleri de bize göster. Veya Allah ve melekleri gruplar halinde bizim yanımıza getir ki onları görelim ve sana inanalım dediler.
Kur'an-ı Kerim'e göre rahmeti her şeyi kapsayan İslam peygamberi, hücceti tamamlamak ve mazeret bırakmamak için onlara bunlardan bazılarını yaparsam inanır mısınız dedi. Kureyşliler ise dediler ki Allah'a yemin ediyoruz, inanırız. Putperestlerin bu konudaki ısrarını gören Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'den inanmaları için makul ve mümkün olan bu önerilerin bir kısmını yapmasını istediler. Peygamber Efendimiz dua etmeyi hazır olur olmaz Cebrail indi ve isterseniz davetinize cevap verilecek ve Safa Dağı'nı altın yapacağız mesajını getirdi. Cebrail böyle olursa o zaman hüccetin her açıdan tamamlanacağını ve konunun duygulara ve görmeye dayalı boyut kazanacağını, iman getirmemeleri halinde büyük bir cezalandırmanın onları bekledi ve yok olacaklarını söyledi. Cebrail ayrıca istekleri yerine getirilmediği takdirde kendi hallerine bırakılmaları halinde bazılarının ileride tövbe edip doğru yolu izleyebileceğini de sözlerine ekledi.
Cebrail aleyhisselamın bu sözlerinin ardından Allah Resulü duasından vazgeçti ve hiçbir talepte bulunmadı. İşte bu sırada En'am suresinin 109 ila 111. ayetleri indirildi. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur:
Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن
Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmediklerindeki ilk durumdaki gibi, mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler.
Kesin olan husus, birçok tarihi olayda mazeret uyduran insanların her zaman ilk başta mucizeler peşinde koşup ancak onları gördükten sonra bile yine de ilahi varlığa inanmamalarıdır. Firavun ve Firavun yanlışları bile Musa Aleyhisselam'ın mucizesine ve tüm büyücülere karşı kazandığı zaferi gördükten sonra büyücülerin bile inanmasından sonra yine de ona iman getirmediler ve tam bir küstahlık ile Musa'nın mucizesini anlayan ve ona iman getiren büyücüleri feci bir şekilde çarmıha girip şehit düşürdüler.
Semud halkına gelince bilindiği üzere Hazreti Salih Aleyhisselam onların peygamberiydi. Ama ona kimse inanmıyordu. Bir gün onlara, benim tanrımdan talepte bulunun, ben de sizin tanrınızdan talepte bulunacağım. Kimin tanrısı talebi karşılarsa hep beraber ona iman ederiz, dedi. Putperestler bunu kabul etti ve Salih büyük putların yanına giderek onlara sordu. Adın nedir? Ama cevap gelmedi. Öte yandan putperestler Salih'ten garip bir ricada bulundular ve şöyle dediler. Tanrı'dan bu dağın kalbinden hamile kırmızı bir deveyi çıkarmasını, hemen sonra doğum yapmasını ve yavrusunu emzirmesini dile ki biz de o sütten içelim. Salih bunu kabul etti. Ve Allah'ın iradesi üzerine bir mucize oldu ve dağ yarıldı ve ondan aynı özelliklere sahip bir deve çıktı. Ancak bir süre sonra ahiretten bir adam diğer insanların rızası ve desteğiyle devenin peşine düştü ve onu öldürdü. Allah-u Teala ise bu kavmi ağır bir şekilde cezalandırdı. Böylece yalnızca Salih Aleyhisselam ve ona inanan birkaç kişi bu azaptan sağ kurtuldu.
Muhterem dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak bilinen nükleer anlaşmada 3 uzman grubunun çalışmalarının sonuçlarını gözden geçirmek ve özetlemek için bugün öğleden sonra Viyana'da oturum yapılacaktır. İran Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanı Mahmud Vaizi Viyana'daki 4+1 müzakerenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihal Ulyanov, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı, bazı medya kuruluşlarında CIA direktörünün Irak'ta İranlı yetkililerle görüştüğü iddialarını yalanladı. Türkiye'de son 24 saatte 394 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, bu bir günde kaybedilen en yüksek can kaybı olduğu belirtildi. Türkiye Güvenlik Güçleri Kırklareli'de Türkiye'ye kanunsuz yollardan gelen 25 göçmeni gözaltına aldı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Cuma namazının akabinde Mescid-i Aksa'da direnişe destek gösterisi düzenlendi. Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya Filistin seçimleriyle ilgili bir bildiri yayınladı. Siyonist rejim rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Bahreyn'in mahkumlara yönelik şiddet uygulamasını kınadı. Rusya, Avrupa Parlamentosu Başkanı'nı yaptırım listesine aldı. Ve Almanya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın Afganistan'dan askerlerini çekeceğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.